Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 59. ayrım. Yol çok bozuktu. Üzerindeki taşların kenarları da bıçak gibi keskindi. Sıra sıra işçiler, yarı bellerine kadar soyunuk, bedenleri pırıl pırıl, o taşları çekiçle kırıyor, yolu düzeltmeye çalışıyorlardı. Arada sırada çekişlerinin sapına dayanıp dinlenmekteydiler. Senten, Abraham Abrahams'ın tozlu Ford'uyla sarsılarak onların yanından geçti. Onlara bağırarak bir soru sorduğunda gülümsediler, parmaklarıyla yukarıyı gösterdiler. Yokuş daha da dikleşti, kıvrılarak dağlara tırmanmaya başladı. Senten bir virajı iki manevrada alabildi. Sonunda artık daha ileri gidemeyeceğini anladı. Bir Hotanto ustabaşı koşup onun yanına geldi. Elindeki kırmızı bayrağı başının üzerinde sallıyordu. Pasop madam, dikkatli olun. Yoldaki kayaları patlatacaklar. Senten, yarı yapılmış yolun kenarına park etti. Durduğu yerde bir levha vardı. Okudu. Dölerey İnşaat Şirketi, Yol Yapımı ve İnşaat Mühendisliği. Arabadan indi, bacaklarını kıpırdattı. Pantolon, çizme ve erkek gömleği giymişti. Hotanto ustabaşı onun bacaklarına bakıyordu. Sonunda Senten sert bir sesle, ''Tamam, git işine bak usta'' dedi. ''Yoksa patronun öğrenir.'' Başındaki eşarbı çıkardı, saçlarını salladı. Sonra, arabanın yanında asılı su soğutucu kaptan eşarbı ıslattı. Yüzündeki tozları sildi. Vintuk'tan burası, 50 mildi. Şafaktan önce yola çıkmış, hep araba sürmüştü. Arka kanepedeki sepeti aldı, arabanın yan basamağına oturdu. Otelin aşçısı ona jambonlu yumurtalı sandviçlerle bir şişe soğuk çay hazırlamıştı. Senten birden kendini pek aç hissettiğini fark etti. Bir yandan yerken bir yandan karşısındaki ovalara bakıyordu. Otların güneş altında nasıl gümüş gibi parladığını unutmuştu. Birden aynı şekilde parlayan o uzun sarı saçlar geldi aklına. Hiç istemediği halde karnında bir alev tutuştu. Meme başları sıkıştı, dışarı uğradı. Bir anlık zaafından utandığını hissetti. Kendi kendine sert bir sesle, ''Ondan nefret ediyorum.'' diye tekrarladı. ''İçime ektiği bu şeyden de nefret ediyorum.'' Sanki bu sözü bekliyormuş gibi o şey içinde kıpırdandı. Derin, gizli bir hareketle kıpırdandı. Nefret duygusu, kuru yerde yanan mumun alevi gibi titredi, zayıfladı. ''Güçlü olmalıyım.'' dedi kendi kendine. ''Tutarlı davranmalıyım, şasanın hatırı için.'' Yukarıdan, arkasında kalan tepenin tarafından uyarıcı bir ıslık duyuldu. Sonra onu bir sessizlik izledi. Senten ayağa kalktı, elini gözüne siper etti, bir beklentiyle gerginleşti. Birden toprak ayaklarının altında sarsıldı. Patlama kulaklarında yankılandı. Bir toz bulutu mavi çöl göklerine yükseldi. Koca dağ bir devin baltasını yemiş gibi titredi. Yamaçtan aşağı grimsi mavi kabuklar yuvarlandı. Sıvı bir heyelan gibi aşağıdaki vadiye döküldü. Derken toz bulutu yavaş yavaş dağıldı. Senten hala ayakta, yokuşun yukarısına bakıyordu. Bir süre sonra orada bir atlı belirdi. Ağır ağır yamaçtan inmeye başladı. Atı adımını kollayarak dikkatle basıyordu. Atlı uzun boyluydu. Eğerin üzerinde zarif bir oturuşu vardı. Rüzgar altında bir fidan gibiydi. ''Keşke böyle yakışıklı olmasaydı.'' diye fısıldadı Senten. Adam deve kuşu tüylü şapkasını başından çıkardı, tozunu bacaklarına vurarak silkti. Altın saçları alev gibi yanıyordu. Senten ayakları üzerinde hafifçe sallandı. Yamacın eteğinde, Senten'den 100 adım kadar ileride, ayağını atın boynu üzerinden attı, yere doğru kaydı. Dizginleri Hotanto ustabaşına fırlattı. Ustabaşı ona hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Parmağıyla Senten'in durduğu yeri işaret etti. Lothar başını salladı, ona doğru yürüdü. Yarı yolda birden durdu, ona baka kaldı. Gözlerinin sarı safirler gibi parladığı, bu kadar uzaktan bile belli oluyordu. Birden koşmaya başladı. Senten yerinden kıpırdamadı. Dimdik duruyor, ona bakıyordu. 10 adım kala Lothar, onun yüzündeki ifadeyi gördü, tekrar durdu. ''Senten, seni bir daha görebileceğimi sanmıyordum sevgilim.'' Adım atacak oldu. ''Dokunma bana.'' dedi Senten soğuk bir sesle. İçinden kabaran paniği bastırmaya çalışıyordu. ''Seni bir kere uyarmıştım. Bir daha bana dokunmayacaksın.'' ''O halde neden geldin buraya?'' Sesi sertti. ''Aylardan beri hayalinin beni böylesine yaralaması yetmiyor mu? Kendin de gelip bana eziyet etmek zorunda mısın?'' ''Buraya seninle bir pazarlık yapmaya geldim. Sesi buzlar gibiydi. Artık kendini kontrol altına almayı başarmıştı. Sonra bir alışveriş teklif etmeye geldim. Neymiş pazarlığın? Eğer söz konusu sensen, şartlarını bilmeden kabul ediyorum. Hayır diyerek başını salladı Senten. Kendimi öldürürüm daha iyi. Lothar'ın çenesi öfkeyle kasıldı. Ama gözlerinde ıstırap vardı. İnsafsızsın. Belki senden öğrenmişimdir. Şartlarını açıkla. Beni çölde bulduğun yere geri götüreceksin. Ulaşımı, hizmetkarları, dağa varmam için gerekli her şeyi sen ayarlayacaksın. Orada bir yıl kalabilmemi sağlayacaksın. Neden istiyorsun oraya gitmeyi? Seni ilgilendirmez. Yanılıyorsun. Beni ilgilendirir. Bana neden ihtiyaç duyuyorsun? Orayı yıllarca arayıp bulamayabilirim. Lothar başını salladı. Hakkım var tabii ama bu istediğin çok paraya patlar. Neyim varsa bu şirkete yatırdım. Cebimde bir şilin bile kalmadı. Ben senden yalnızca hizmet istiyorum. Arabaların, malzemenin ve hizmetkarların paralarını kendim vereceğim. O halde mümkün. Ama bu pazarlık bana ne verecek? Senten ellerini karnına götürdü. Karşılık olarak sana, içime ektiğim piçi vereceğim. Lothar baka kaldı. Senten, yüzüne ağır derin bir sevinç yayıldı. Bir çocuk, çocuğumuzu taşıyorsun. İçgüdüsel olarak ona yaklaştı. Geri dur diye uyardı Senten. O bizim çocuğumuz değil, yalnızca senin. Doğduktan sonra onunla hiçbir ilişkim olsun istemiyorum. Görmek bile istemiyorum. Doğar doğmaz sen alabilir, ne istiyorsan yapabilirsin. Ben istemem. Ondan nefret ediyorum. Onu bana veren erkekten de nefret ediyorum. Lothar'ın arabalarıyla gittiklerinde, tüm hayat yerinden Tanrı'nın parmağına kadar olan yolculuk haftalar sürmüştü. Oysa daha geri dönmeleri 8 gün aldı. Daha çabuk giderlerdi ama bazı kayalıklarda, nehir yataklarında motorlu taşıtları geçirebilecek yol ayarlamaları gerekiyordu. Lothar 2 kere kayaları dinamitle parçalamak zorunda kaldı. Konvoyda 1 Ford'la 2 kamyon vardı. Senten bunları Windhoek'ta satın almıştı. Lothar 6 kamp hizmetkarı seçmiş, kamyonlara 2 siyah sürücü bulmuş, Senten'e muhafız olarak da kamp sorumluluğuna Swart Hendrick'i getirmişti. Senten hemen ona güvenemem diye itiraz etti. İnsan yiyen aslana benziyor. Güvenebilirsin. Çünkü sana en ufak bir zarar gelirse, kendisini çok zor ve yavaş öldüreceğimi iyi bilir. Bunu Swart Hendrick'in önünde söylüyordu. Adam neşeyle sırıttı. Doğru söylüyor bayan, başkalarına yapmışlığı vardır. Lothar ön kamyonda, Swart Hendrick'le ve inşaat ekibiyle yolculuk yapıyordu. Ormanlık arazide siyahları konvoyun en önüne koymuşlardı. Yolu açıyorlar, ilerlemeyi sağlıyorlardı. Yol bir kere açılınca konvoy tekrar son hızla ilerliyordu. İkinci kamyon, tıka basa erzak ve malzeme yüklü olarak birincisini izliyor, Senten de Ford'uyla en arkadan geliyordu. Çadırını her gece kamptan epey ayrı yere kurduruyor, yemeklerini orada yiyor, yanında tüfeğiyle orada uyuyordu. Lothar bu durumu kabullenmiş gibiydi. Davranışı gururluydu ama çok sessizleşmişti. Senten'le ancak yolculuk mutlaka gerektiriyorsa konuşuyordu. Bir sabah ansızın duruverdiler. Senten Ford'dan indi, sabırsız adımlarla konvoyun başına yürüdü. Öndeki kamyon bir tavşan yuvasına bindirmiş, şaftı kırılmıştı. Lothar'la şoför onarmaya çalışıyorlardı. Lothar gömleğini çıkarmıştı, arkası dönük olduğundan Senten'in yaklaştığını göremedi. Senten, krikoyu pompalarken onun sırt kaslarının nasıl kabardığını görünce birden olduğu yerde durdu. Luger kurşunun çıktığı yerdeki çirkin mor yara izine hayranlıkla baktı. Ciğerine ne kadar yakın geçmiş olmalı. İçinde derin bir pişmanlık duydu. Olduğu yerde döndü, dudaklarına yükselen öfkeli sözler seslendirilemedi. Yavaşça konvoyun gerisindeki yerine döndü. 8. gün dağ karşılarında titrek bir serap gibi belirince Senten durdu. Ford'un kaputu üzerine çıkıp baktı. 100 anıyı birden yaşıyordu. Yoğun duyguların etkisiyle sallanmakta olduğunu fark etti. Yuvaya dönüş sevinci vardı içinde. Ama bir yandan da derin üzüntü ve kuşkuların yükü altında ezilmekteydi. Lothar onu rüyasından uyandırdı. Konvoyun başından yaklaştığını hiç görmemişti Senten. Seni tam nereye götürmemi istediğini bana söylemedin. Aslan ağacına dedi Senten, beni bulduğun yere. Hayvanın pençe izleri, Mopani'nin gövdesinde hala görünüyordu. Kemikleri yerdeki otlar arasına saçılmıştı. Beyaz yıldızlar gibi parıldıyorlardı güneş altında. Lothar, inşaat ekibiyle 2-3 gün uğraşıp ona sürekli bir kamp kurdu. Tek başına duran ağacın çevresine, mopani dallarından bir çit çekti. Yaban hayvanları girmesin diye çevresini dikenli çalılarla besledi. Etrafı kapalı bir lağım çukuru kazdı, alttan bir tünelle ağacın altındaki yere bağladı. Sonra Sente'nin çadırını hazırladığı bahçenin ortasına, Mopani'nin gölgesine kurdu. Önüne ateş yakmak için bir taş ocak yaptı. Bahçenin girişinde ağır bir tahta kapıyla bir nöbetçi kulübesi vardı. Svartendrik burada yatıp kalkacak, seslendiğin zaman duyacak dedi Sente'ne. Ormanın ucunda, kampın 200 adım ilerisinde, hizmetkarlarla işçilerin kampı için bir yer beğendi. İşler bitince tekrar Sente'nin yanına geldi. Gerekli olan her şeyi yaptım. Senten başını salladı. Evet, pazarlığın sana yüklediklerini yerine getirdin diye kabul etti. 3 ay sonra gel, ben de kendime düşeni yerine getireyim. Bir saat içinde Lothar ikinci kamyonla yola çıktı. Yanına yalnızca siyah sürücüyü aldı. Biraz su ve benzin yükledi. Vintuk'a kadar olan yolculuğu güven altına almaya uğraştı. Kamyonun mopaniler arasında gözden kayboluşuna bakarken, Senten Svartendrik'e, ''Seni gece 3'te uyandıracağım.'' dedi. ''İnşaat işçilerinden 4'ünün bizimle gelmesini istiyorum. Battaniyeleri ve yemek tencerelerini alsınlar, 10 gün yetecek kadar da erzak alsınlar.'' Ay yollarını aydınlatırken, Senten onları dar vadiden arılar geçidine doğru yürüttü. Nereye gitmekte olduklarını anlattı. Svartendrik bu sözleri Afrikaans bilmeyenlere tercüme etti. Sakin olur, koşmazsanız bir tehlike yok. Ama adamlar mağaradan gelen o arı vızıltılarının uğultusunu duyunca telaşla geri çekildiler. Yüklerini sırtlarından yere attılar. İsyan edercesine birbirlerine sokulup suratlarını astılar. Svartendrik onlara seçme şansları olmadığını söylediği emretti Senten. Ya beni izlerler ya sen onları vurursun. Birer birer. Hendrik bu sözleri keyifle tercüme etti. Mazurunu işini bilir bir tavırla omzundan indirip eline aldı. Hemen yüklerini aldılar. Sente'nin peşine düştüler. Mağara yolundan geçmek her zamanki gibi sinir bozucu ama hızlı oldu. İçerideki gizli vadiye geldiklerinde ay ışığı mongonka ağaçlarının üstüne dökülüyor, çevredeki kaya duvarları cilalı gibi gösteriyordu. Yapılacak çok işi var. Buraya yerleşeceğiz. İşler bitene kadar burada yaşayacağız. Arıların arasından yalnızca bir tek kere geçeceksiniz. Sonra da gideceğiz. Abraham Senten'e maden ruhsatı almanın her yönünü anlatmıştı. Ona bir örnek levha hazırlamış, nasıl dikeceğini göstermişti. Çelik mezurayla göstererek, diagonaller arasındaki kare arazi parçalarına nasıl sahip çıkabileceğini, bu parçaların nasıl hafifçe birbirinin üstüne gelmesi gerektiğini, arada serüvencilere iddia hakkı tanımaması gerektiğini öğretmişti. İş yine de yorucu, tek düze bir işti. Hava da çok sıcaktı. Kendine 4 işçiyle Svartendrik yardım ettiği halde, Senten her ölçüyü kendi almak, notları tutmak, Mongonko kerestesi için kendinden önce alınmış ruhsatların da hesabını yapmak zorunda kalıyordu. Akşamları Senten yorgun argın, sıcak su havuzuna giriyor, terini ve vücudunun sızılarını dindiriyordu. İlerleyen hamileliği de ağırlığını arttırmaktaydı. Bu sefer karnı, geçen seferkinden daha büyüktü. Dönemi daha zor geçiriyordu. Bebek sanki onun kendisine karşı duygularını anlamış gibi, öç almaya savaşıyordu. Sente'nin sırtı sancıyor, ona ızdırap veriyordu. 9. günün sonunda, artık biraz dinlenmeden devam edemeyeceğini anladı. Vadinin tabanı, zikzaklı ruhsat talep levhalarıyla dolmuştu. Adamlar da işi öğrenmiş, daha hızlı çalışmaya başlamışlardı. Bir tek gün daha diye söz verdi kendi kendine, sonra dinlenirim. 10. günün akşamında işler bitmişti. Vadi tabanının her karışını işaretlemişti artık. Toplanın dedi Svartendrik'e, bu gece çıkıyoruz. Adam arkasını dönerken, aferin Hendrik diye ekledi, tam bir aslansın. Ödeme gününde bunu hatırlayacağımdan emin olabilirsin. Paylaşılan ağır iş onları arkadaş yapmıştı. Hendrik sırıttı. Sizin gibi kuvvetli, sizin gibi çalışabilen 10 karım olsa, bütün gün ağaç gölgesine serilip bira içebilirdim bayan dedi. Senten Fransızca olarak, bu bana edilmiş iltifatların en güzeli diye cevap verdi. Yorgunluktan ancak hafifçe gülebildi. Aslan ağacı kampına dönünce Senten bir gün boyu dinlendi. Ertesi sabah kamp masasının başına oturdu. ruhsat taleplerini yazmaya koyuldu. Bu da tek düze, yorucu bir işti. 416 talepname doldurmak zorundaydı. Her rakamı defterinden alıyor, vadinin kendi çizdiği haritasına işliyordu. Abraham Abrams bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı ona. Devlet maden müfettişi her talebi ayrı ayrı tetkik edecekti. Ufacık bir hata tüm mülkü değersiz hale getirebilirdi. 5. günün sonunda son formu da doldurup destenin üzerine koydu, sonra kahverengi bir kağıda sarıp paket yaptı, bal mumuyla mühürledi. Sayın Bay Abrahams diye mektubuna başladı. Lütfen Devlet Maden Bürosu'na benim adıma gerekli başvuruyu yapıp, alacağınız tapuları Bintuk Standart Bankası'ndaki kasama koyun. O bankadaki hesabım için size avukatım olarak vekalet vermiş bulunuyorum. Bundan sonra serbest çalışan, en güvenilir maden danışmanı bulmanızı istiyorum. Onunla bir inceleme ve değer tespiti anlaşması yapın. Kendisini buraya, size gelen bu arabayla yollayın. Araba bana dönerken, lütfen aşağıda listesini verdiğim erzak ve malzemeyi benim hesabımdan çekeceğiniz parayla satın alarak yükleyin. Son bir ricam daha. Bulunduğum yeri belirtmeksizin, Albay Gary Courtney'ye bir telgraf çekip, oğlum Michael'ı ve yardımcım Anna Stowe'u sormanızı istiyorum. Her üçüne sevgi ve saygılarımı iletin. Benim iyi ve sağlıklı olduğumu, onları tekrar görebileceğim günü hevesle beklediğimi bildirin. Size de en içten teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunarım. Senten de Thierry Courtney. Paketi ve mektubu kamyonun şoförüne verdi, onu Vintook'a doğru yola çıkardı. Yol artık düzeltilmiş olduğundan, kamyon 8 günde geri döndü. Uzun boylu, yaşlıca bir adamı da birlikte getirdi. Kendimi takdim edebilir miyim Bayan Courtney? Adım Robert Twentyman Jones. Madenciden çok cenazeciye benziyordu. Siyah alpaka ceket giymiş, incecik siyah kravat takmıştı. Saçları mat siyah, başına yapışık, favorileri kabarık, pamuk gibi beyazdı. Burnu ve kulaklarının tepesi tropik güneşten yara bere içindeydi. Fare yemişe benziyordu. Gözlerinin altı torbalı, ifadesi pek karanlık ve ciddiydi. Memnun oldum Bay Jones. Doktor Twentyman Jones diye düzeltti adam gamlı gamlı. Av tüfeği gibi çifte namlulu. Size Bay Abrahams'dan bir mektup getirdim. Tahliye emri uzatıyormuş gibi uzattı. Teşekkür ederim Doktor Twentyman Jones. Ben bunu okurken bir fincan çay alır mıydınız? Lütfen bu zatın o hüzünlü görünüşüne aldanmayın diyordu Abraham Abrahams mektubunda. Kendisi, Sperry Gubit'teki elmas yataklarını keşfeden Dr. Merensky'nin asistanıydı. Bugün de De Beer Konsolide madenlerinin düzenli olarak danıştığı bir uzmandır. Hakkında daha fazla referans isterseniz, ücretinin 1200 altın lira olacağını size hatırlatmam yeter sanıyorum. Albay Courtney, yardımcınız Anna Stone ve oğlunuz Michael'ın sağlıklarının şaşılacak kadar iyi olduğunu, size sevgilerini yolladıklarını, çabucak dönmenizi beklediklerini bildirdi. İstediğiniz malzemeyi yolluyorum. Bunların bedelini ve Dr. Twentyman Jones'un ücretini peşin ödedikten sonra, hesabınızda 6 sterlin ve 6 peni kalmış olduğunu bildirmek isterim. Tapularınız ise bankanın kasa dairesinde güven altında bulunmaktadır. Senten mektubu dikkatle katladı. Kendisine kalan mirasın ve Hani'nin elmasının satışından geriye kalan para, 6 İngiliz lirasından biraz fazlaydı. Tümnes krala dönüş parası bile yoktu. Meğer ki kamyonla otomobili satsın. Ama Twentyman Jones'un parası verilmişti. Kamptaki erzak da 3 aydan fazla bir süre yeterdi. Başını kaldırdı, kamp sandalyesine oturmuş sıcak çayını yudumlayan adama baktı. 1200 altın lira beyefendi. İşinizde çok usta olmalısınız. Hayır madam diyerek başını hüzünlü iki yana salladı adam. Ben mesleğimin tartışmasız en iyisiyim. 59. ayrımın sonu. Sayfa 433. Devamı 60. ayrımda.